Bir medyaskop yayınında daha Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt ile geçtiğimiz haftanın olaylarını, ki bu hafta sonu oldukça hareketli geçti ve önümüzdeki hafta olabilecekler konusunda Ankara'da olan biteni, siyaseti değerlendireceğiz. Hoş geldin Sedat.
Merhabalar, hoş bulduk.
Tekrar merhaba, sağ olun. Şimdi istersen önce senin bu hafta sonu yazdığın bir yazıyla başlayalım. Geçtiğimiz süreçte bu helalleşme konusu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı helalleşme konusu değişik şekillerde, formlarda tartışıldı. Olumlu, olumsuz tepkiler aldı. Ama sen burada helalleşme konusunda daha farklı bir yaklaşım içerisindesin. Bu yaklaşımını bir özetlesen de oradan bir tartışsak, konuyu ilerletsek.
Tabii, yani helalleşme bir anlamda hesaplaşmanın alternatifi olarak eleştirilmeye başlandı. Sanki yani AK Parti ile ilgili yani ne iddia varsa bundan hiçbir soruşturulmayacak, araştırılmayacak ya da yargı denetimi konusu ya da parlamento denetimi konusu olmayacak diye geldi. Oysa ki helalleşme özellikle böyle İslami terminolojide olduğu için kavram olarak birazcık kafaların karışmasına da neden oldu. İtiraz da bu nedenle geldi. Yani herkes öz eleştirisini vermelidir diye çıksaydı CHP Genel Başkanı, kendi kitlesi de dahil olmak üzere, hiç kimse itiraz etmeyecekti. Bir helalleşme denilen o kavramın ifade ettiği bir eyleme, bir pratiğe ülkenin gerçekten ihtiyacı var mı? Oradan bakmak lazım. Nitekim gelen tepkilere baktığınız zaman olduğu gözüküyor. Çünkü yani bizim helalleşme dediğimiz eylem Musalla taşında oluyor. İşte hakkınızı helal eder misiniz diyor. Helalleşip gidiyor. Ondan sonra bir anlamı yok zaten helalleşmenin. Şimdi bu ülkede de pek çok mesele var. Yani bu ülkedeki meseleleri bir konuşmak lazım. Konuşmadığınız zaman şu oluyor. İşte bir siyasi yapı geliyor, AK Parti. Onun da bir lideri geliyor, Recep Tayyip Erdoğan. 70 sene öncesine ilişkin ya tek parti döneminde de şu yapılmıştı diyor. Oysa helalleşmek üzere oturup konuşsanız siz bunu. Helalleşme demek... Oturup konuştuğumuz zaman senin her konuda haklı olacaksın ya da ben her konuda haklı olacağım demek değildir. Bunu bir konuşmak lazım. Yani helalleşme dediğin de budur zaten. Hani bir noktaya kadar anlaşırsınız. Bu tartışmanın bir tarafını oluşturdu. Ben burada değilim.
Bir de hesaplaşma boyutu var.
Bir de
şunu hatırlatayım. Bir de şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bir tweet attı. Bugün görmüşsündür. Helalleşme dedim ama hesaplaşmayı ayrı, yolsuzluk yapandan kul hakkı yiyenden hukuk içinde. Elbette hesap sorulacak dedi. Yani sen de vurgu yaptığın konu bu. Şimdi aynen. Önemli olan bunun hukuki zeminini nasıl oluşturacağız ya da hukuki zemini Türkiye'de olmadığı için mi böyle bir tartışma zemini ortaya çıkıyor?
Hayır, siyaset hesaplaşmak istemiyor kimseyle. Yani bütün siyasi partileri, bütün siyasi kurumları içine katarak söylüyorum. Çünkü niye? Hesaplaştığı alan kendisinde siyaset yapacağı, belki siyaset yapacağı kitleleri kitleler için cazip hale getireceği alan. Hiçbir hesap sormuyor.
Ya da bir dönem sonra kendisinin kendisi oraya geleceği alan.
Oraya yani, orası bir... kendisi için siyaset yapacak bir alan.
Yazında da bunun örnekleri
tabii
var.
Tabii örnekleri var. Ben 80 sonrasını aldım. Yani Yüce Divan diye. Çünkü siyasetin iddiası üzerinden hesap soracağım iddiasını uygulayacağı yer parlamento zemini. Parlamento bir yargı organı olmadığı için kimin yargılanıp kimin yargılanmayacağına karar veriyor. Bunun da yargılanma yeri işte Anayasa Mahkemesi o dönem Yüce Divan haline alıyor ve Yüce Divan yargılaması yapıyor. İşte ilk 3 yargılama var, ikisi 12 Eylül'de, daha sonra 3 tanesi 12 Eylül'de, bir tanesi ANAP'larında, 4 tane rüşvet almaktan dolayı yargılanmışlar, hüküm giymişler. Ondan sonrası yok. Niye yok? Şundan siyaset iddia ediyor işte. Demirel örneğini verdim. O zaman Yunanistan'da ortaya çıkan yolsuzluktan adıydı. Koskotas. Şeyleri, iddiaları, dosyalar var. Ben de o zaman gazetecilik yapıyordum, izliyordum. Hatta Orhan Kilercioğlu'nu devlet bakanı yapmıştı. 120 tane, 140 tane dosya. Bunların hepsi bomba zımba dediler. Topu 6-7 tane oradan soruşturma komisyonu soruşturma için dosya çıktı. Parlamentoya geldi. Yüce Divan'da yargılandı. Hepsi beraat etti. Daha sonra da işte Refah Yol dönemini biliyoruz. Refah Yol döneminde de Refah Partisi işte o zaman ana yoldu. Ana Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi bir seçim, bir hükümet koalisyonu kurmuşlardı. Çiller'le ilgili iddialar vardı. Çiller'le ilgili iddiaları dile getiren Refah Partisi'ydi. O hükümeti yıktıktan sonra Doğru Yol Partisi ile hükümet kurdu. Bütün kendi iddialarını kendi kurduğu şeyde soruşturma komisyonunda kendisi akladı. Yani yargılanmasına, Yüce Divan'a gitmesine gerek yoktur diye kendi iddialarını. Onların
tersini yapıp bu sefer diğerleri için. Işte,
diğer tabii tabii. Falan için soruştur, onlar için kurdular.
Onlar da yine Yüce Divan'a gidenler oldu.
Gittiler. İşte, hiçbiri
meclislere dedildi bazıları.
Hiçbiri mahkumiyette sonuçlanmadı. Hı. Hepsi bir evet. Politik hamle haline geldi. En son işte Koray Aydın, 1000 yıla yakın cezaevleri savcısı oy birliğiyle beraat etti Yüce Divan yargılanmasında. Şimdi ondan sonrası da tabii şey de önemli. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kurduğu komisyon da önemli. Dört bakanla ilgili olarak, iddialar odağındaki dört bakanla ilgili olarak. Orada da bir soruşturma komisyonlarının, yani siyasetin hesap sorma meselesinin daha önce bir hükümet kurmak için pazarlık noktasında nasıl kullanıldıysa, burada parlamento çoğunluğuna sahipseniz iddialar ne olursa olsun herkesi aklayabileceğiniz gibi bir şeye de, evet, mekanizmaya da dönüşüyor. Nitekim 17-25 Aralık'taki dört bakanın şeyi de buydu. O zamanki başbakanın muhalefetine rağmen bu insanlar parlamentodaki soruşturma komisyonunda Yüce Divan'da yargılamaya gerek yoktur kararıyla hani aklanmadılar ama yargılanmalarının yolu açılmadı. Yani özet şu, siyaset hesap soracağım dediği zaman kullanacağı aygıt parlamento zemini, parlamento zemindeki soruşturma komisyonları ve o soruşturma komisyonlarından da bugüne ne kadar ki pratiğe baktığımız zaman da herhangi bir sonuç alınamadığı gibi politik amaçlar için de arasallaştırılmış.
Yani siyasi konjonktürün getirdiği doğrultuda bir karar çıkıyor.
Tabii arasallaştırılıyor.
Ama burada bir hesap sorulamamazlık ortaya çıkıyor. Evet, işte helalleşme yapılsa bile hukuki olarak suç vasfı kazanmış eylemlerde de bir cezasızlık ortaya çıkıyor. Siyaset bir şekilde dolaylı olarak kendisini atlamış oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için oluşacak yapı ne olmalı? Burada yargı sistemi nasıl işlemeli ki tabii sağlıklı bir sonuç elde edilebilsin, hesapta sorulabilsin.
Tabii bugün de araçsallaştırılmış bir yargı var. Yani bizzat hükümetin sopası gibi kullanılan, evet, aparatı gibi kullanılan bir yargı mekanizmanız var. Tamamen siyasi iktidara bağımlı. Atama tayininden tutun da siz kontrol mekanizmasına kadar HSK dediğiniz yapının hemen hemen tamamını Cumhurbaşkanı belirliyor. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi tek başına yürütme organı. Yani yürütmenin mutlak kontrolünde olan bir yargının bulunduğu yerde zaten demokratik bir uygulamadan söz etmek mümkün değil. Daha önce iyi ya da kötü HSK'nın yapısı farklıydı. Nitekim bu AB sürecinde Venedik kriterlerinde göz önünde bulundurarak müsteşarı ya da bakanı da içinden çıkaran bir takım düzenlemeler yapıldı. Bunlar önemliydi çünkü siyasi iktidar yürütme organını temsil eden iki insanın orada bulunmasına bile itiraz ediliyordu. Evet. Şimdi mutlak tamamını atayan bir tek kişi yönetimi var. Evet. Şimdi bu yargı sistemiyle siz zaten ne kadar hesap sorma vaadinde bulunursanız bulunun. Yani hukuki olarak işte yargı denetimiyle ben hesap soracağım deseniz bile bu mekanizmayla soramazsınız. Niye soramazsınız? Çünkü bu yargının bizzat kendisini oluşturan yapıyı siz o yargıya yargı atacaksınız ya da o yargıya denetleteceksiniz. Mümkün değil. Gördük işte 17-25 Aralık'ta Deniz Fener'inde hükümetin kendisinin kontrolünde olan yargının kendisiyle ilgili iddialara bakmasını beklemek hayalciliktir. Bunu bir vaat olarak sunmak bile anlamsız. Bunun yerine siz bir yargı denetleme sistemi de önermeniz lazım. Ben o yazımın sonunda öneriyorum. Örneğin adli kolluk diye bir şey Seyfi Oktay zamanında gelmişti. Tartışılmıştı hukuk mezunu insanlardan olan müfettiş sıfatıyla çalışacak, yargıyla polis arasında bir köprü oluşturacak, yetkisi de oralardan alacak yetkisinde. Polis suçluyu ya da işte sanık neyse onu getirecektiniz, delilleri siz toplayacaktınız, bütün sorgulamaları siz yapıp bütün bunları yargıya siz teslim edecektiniz. Şimdi yargıya teslim ettiğiniz dosya, şimdi şunu gördük, Ergenekon davalarında da gördük. Ya polisin direktifiyle oluşan iddianameler vardı, evet, ya da savcının direktifiyle polis tarafından bulunup buluşturup üretilmiş getirilen deliller vardı. Şimdi böyle polisle yargı işe girmişken bunların ikisinden de siz sağlıklı soruşturma bekleyebilir misiniz ya da yargı denetimi bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. En azından böyle yargıyı müstakil bağımsız çalışabileceği bir yapıya getirene kadar o adli kolluk bir kolaylaştırıcı olabilirdi. Nitekim bunu bazı AK Partililerle de ben tartıştım. Buna karşı çıkıyorlar. Geri kalan hepsini kabul ediyorlar. O yazımdaki her şeyi.
Yani adli kolluk kısmında.
Yargının da en üstündeki AK Partililer, öyle söyleyeyim. Adli kolluk kısmında itirazları var. Yani siyaset kurumu hesap sorma vaadinde bulunmamalıdır kısmı çok hoşlarına gidiyor. Hatta tarihsel örnekleri çok anlamlı buluyorlar. Ama adli kolluk kısmına itiraz ediyorlar. Orası doğru değil diyorlar. Oysa ki bir şey yapmak lazım. Yani çünkü var olanları soruşturmadığınız zaman hani eskilerin deyimiyle yol olur. Evet. Ve siyaset yapmanızı kolaylaştırır. Devleti yönetmenizi de kolaylaştırır. Çürüme başlar. Yani çürürsünüz, siz de çürürsünüz. Oysa ki denetim mekanizması lazım. Sadece burada değil, orada da ben yazımda da söylüyorum. İşleyen parti içi demokrasiyle oluşan parti yönetimi ve onun belirlediği milletvekillerinden oluşan parlamentonun yapacağı denetim de çok önemli. Yani iktidarda sizin partiniz olsa bile parlamentonuz parti içinde işleyen demokrasi aygıtıyla oluştuğu için o parlamento sizin iktidarınızı denetleyebilir. Sizin iktidarınızı denetleme yeteneğine, gücüne, kudretine sahip olabilir. Öbür türlüsü olmaz. Çünkü bugün AK Parti'de işte tek kişinin belirlediği bir grup var. Yani sağına soluna bakmadan, hatta bir şey hatırlayacaksındır. Akşam aynı yasaya farklı oy, sabahleyin aynı yasaya başka oy verdiklerinde tanıklık yaptık yani.
Şimdi bir de başka konuya geçelim istersen. Hafta sonu bir durum yaşandı. Alparslan Türkeş Vakfı bir toplantı yaptı. Türkeş'i anla toplantısı. Burada MHP'den ayrılmış isimlerin öncülük etti. İşte Ali Uzunurmak olsun, Şevket Bilet Yantçı olsun, ülkücü bir grup. Fakat bu toplantı sürerken MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un önünü çekti. Bir 50-60 kişilik grup bu toplantıyı bastı ve karşılıklı ülkücüler, ülküdaşlar birbirine girdiler. Buradaki çatışmanın kaynağı nedir sence? Bir ülkücü MHP çatışması mı, yoksa ülkücülüğe kimin sahip çıktığı çatışması mı? Burada nedir gördüğümüz?
Tabii Kemal Can'dan bir rol çalarak böyle bir MHP uzmanı şeyine girip de anlatayım bunu. MHP'de bir uzun zamandır bir gaz birikmesi var. MHP tabanı bu AK Parti ile sürdürülen ilişkiden çok hoşnut değil. Yani AK Parti'de de hoşnut olmayanlar var ama MHP'deki farklı. MHP sonuçta bütün varlığını, omurgasını, hiyerarşisini, ideolojisiyle kurgulayan bir parti. AK Parti böyle değil. AK Parti birazcık daha devletin sağladığı olanaklar, menfaatler ön plana çıkıyor. Ya da öyle dinsel bir kurgu içinde onu rahatça siz ifade edebiliyorsunuz ama MHP'de değil. MHP yakın zamanda bir travma yaşadı. Şuydu, MHP'nin içinde yani mutlak hiyerarşisi, lider hakimiyetinin mutlak olduğu bir partide olağanüstü kurultay toplayacak kadar delege imzasını bir araya getirdiler. Olağanüstü kurultay toplanamadı. Yani yargı kararıyla, yargı eliyle toplanamadı. Yani kendi iç dinamiklerinin şeyiyle değil.
Ama bunun öncülüğünü yapan insanlar daha sonra parti içinde sorun odağı olarak görüldü ve bir takım gelişmeler yaşandı.
İşte ayrıldılar. Evet. İyi Parti'yi kurdular ve bu MHP siyaseti için bir ilktir. Yani bir parti içinde lider hiyerarşisine karşı var olacaksınız, kendinizi ifade edeceksiniz ve toplanıp gideceksiniz. Bu MHP için bir ilk. Yani bu travmayı hala atlattığını söyleyemeyiz MHP'nin.
Ondan sonra bir süreç daha yaşandı. Bu MHP içinde
ülke ocakları,
bu sefer ihraçlar
ülke ocakları oldu çünkü. Ona geleceğim. Şimdi tabii bundan sonra Devlet Bahçeli partisini yönetmekte, partisini bir arada tutmakta sıkıntı çekmeye başladı. Çünkü bir zafiyet göstergesidir bu MHP siyaseti için. Bu yüzden zaten,
merkezi yapı için.
Tabii, bu yüzden çünkü merkez parti değil, siyasi parti.
Yok, merkezi parti. Merkezi, mutlak merkeziyetçi anlamında söylüyorum.
Yani, yönetim hiyerarşisi mutlak bir parti evet. olarak. Yani herhangi bir farklı ses ya da herhangi bir itiraz içinde barındırmayan evet. bir itaat kültürüne dayalı bir siyasi yönetim anlayışından söz ediyoruz. Partisini iktidar ortağı yaparak, yani Recep Tayyip Erdoğan yanına getirerek bir de tabii yani BK, devlet evet. adına bir yeni bir siyaset dili üreterek bir arada tutmayı başardı. Hatta üstüne de koydu. Çünkü MHP siyaseti şudur. Devlet neredeyse onun yanındadır. Yani 12 Eylül'de de kurulan o cümle, hani fikri iktidar kendi hapisi Agi Oktay Güner'i kurdu. Aynı bugün de geçerli. Devletin yanına siz varlığınızı, devletin yanına taşıdığınız zaman varlığınızı devam ettirebiliyorsunuz. Bahçeli evet. böyle yaptı. Hatta oy oranı işte bugün bile %7 ile onun arasında tutmasının kökeninde bu yatıyor. Yoksa bir siyasi faaliyeti olan bir parti değil mi bugün? Yani ya itirazlar üzerinden ya da bir takım talepler üzerinden kendisini var etmeye çalışıyor. Bu kendi parti içinde, bu AK Parti'nin yanında bu kadar koşulsuz sadece varlığını sürdürmek için kendi ilkelerinden de kendi siyasi geçmişinden de tavizler vererek yer alması parti içinde sıkıntı yarattı doğal olarak. Bunu dile de getirdiler. Yani referandum zamanında örneğin eski Ülke Ocakları Başkanları Alişan Satılmış, Suat Başaran ve Atilla Kaya'nın bunlar MHP tabandaki önemli isimlerdir. Referandum için müstakil olarak Ülke Ocakları Başkanlığı'ndan oluşan bir komite kurup Bunlar hayır için çalışmaları yaptılar. MHP tabanına gittiler hayır için. Ondan sonra zaten Ayşan Satılmış istifa etti. İhraç talebiyle disipline verilmişti. Suat Başaran ihraç edildi. En sonunda Atilla Kaya ihraç edildi. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Şimdi bunlar çünkü MHP'de figürler önemlidir. Figürler üzerinden siz siyasetinizi inşa edersiniz. Bunlar gidince Devlet Bahçeli tabanın hoşuna gidecek figür bulmakta sıkıntı çekti. Çünkü MHP'de şunlar her zaman vardır. Birazcık da gayrimeşru alemde kimlik edinmiş insanlar MHP tabanının hoşuna giden insanlardı. Böyle bir de MHP geçmiş, ülkücü geçmiş varsa işte bir tanesi Alaaddin Çakıcı'dı nitekim. Çakıcı'yı getirdi, görünür hale getirdi. Sadece tabanı işte ayrılan ülke ocaklarından ayrılan o figürlerin yerine yeni bir figür üretebilmek için. Şimdi buradan bir ülkücülük tahkim ediyor MHP yönetimi. Çünkü elinde siyasi olarak kullanabileceği ya da kendi kitlesine sunabileceği bir ülkücülük kavramı kaldı. İçi boş da olsa, dolu da olsa, farklı doldurulsa da.
Yani burada ama ülkücülük kavramını da sadece MHP temsil tabii edebilir gibi bir tekelci anlayış var. Tekelci yanlış mı düşünüyorum?
Tabii, doğru söylüyorsun. Şimdi hayır, çünkü şöyle bir ülkücülüğe sahip çıkmaları şöyle bir hal aldı. İYİ Parti'ye gidenler ya da MHP'deki yönetime muhalif edenler MHP'liyiz dememeye başladılar. Ülkücüyüz demeye başladılar.
Bir de geçmiş dönemde de örneği var. ANAP döneminde ve Türkiye sağken işte ANAP içinde yer alan işte o dört eğilim bir arada tutmadı. Ülkücüler de önemli bir rol oynamış ve Türkeş bir laf vardı. Ülkücülerin yeri MHP'dir gibi.
İşte şimdi onu kullanıyorlar. Ülkücülük MHP'de temsil edilir. Başka bir yerde temsil edilemez laf var. O ANAP'ın DYP'nin zamanında ANAP'ın ülkücüleri, MHP'nin ülkücüleri vardı. Hatta milliyetçileri de bir kanat olarak hareket ederdi ANAP'ın içinde. DYP'de evet, çok bir grup olmazlardı ama çünkü dört eğilimi birleştirdik diyerek Özal bunu inşa etmişti evet, kendisi. Şimdi MHP elinde kalan tek bu kavramı, politik kavramı ve kendisinde var eden, kendisinin çimantosu olarak kullandığı bütün o kitleleri bir arada tuttuğu ülkücülüğü bir yere kaptırmak istemiyor. O yüzden ülkücülük adına yazılan bütün faaliyetleri sert bastırmak istiyor. Çünkü hani pazar günü yaşanan tablo MHP içinde kendi içlerine dönük olarak çok fazla tanıklık yapmadığımız ama MHP'nin dışa dönük işlerinde gördüğümüz, yani şiddete başvurarak işte püskürtme, yok sayma, işte sindirme tablosu çok bildik bir tablo aslında. Şimdi
bu sabah bir MHP'nin için çok iyi bilen birisiyle konuştum ve bu olayı MHP ülkücülerin MHP dışında bir mahfil oluşturmasına karşı çıktığı için, bunu ön almak için bu tür olaylar olursa bu şekilde tepki veririz'i göstermek için bunun adımını attı dedi. O mahfil kavramı da önemli sanıyorum. Ülkücülerin MHP dışında başka bir yerde toparlanmaya çalışıyor olmaları.
Ülkücü kimliğini kullanılmasını, Türkeş'in, Alparslan Türkeş'in oralarda yer almasını kabul etmiyorlar. Çünkü biraz önce söyledim, elleri de siyaseten kendi kitlesini de kendisini anlatabileceği iki tane kavram var. Bir tanesi işte tarihsel olarak bir lider figürü olarak Alparslan Türkeş, bir de kavramsal olarak ülkücülük. Başka bir şey yok. Bunu siz alıp başka yerlerde bu kimliği kullanmaya, üretmeye başladığınız zaman MHP'nin tabanını, kafası karışık MHP'nin tabanı için bir adres haline dönüştürebilirsiniz orayı. Ama bu önemli. Ben bugün tweet de attım bununla ilgili. Bunu sanki böyle hani gelen tepkiler üzerinden şöyle bir okuma yapılıyor. MHP ile İYİ Parti arasında süre gelen mücadelenin bir parçası gibi görüyorlar. Değil. Bu MHP'nin bir iç mücadelesi ve bu İYİ Parti ile MHP arasındaki mücadeleden daha ciddi bir tablo ortaya çıkarır. Çünkü Atilla Kaya'da, Suat Başaran'da, Alişan Satılmış'ta, Ali Uzun Irmak'ta dahil olmak üzere
söylüyorum. Hepsi ocakları kökenlidir, başkanlığı yapmış kişiler var.
Kişiler. Yani bunların üçüncü tabandaki, yani MHP'nin halen kontrolündeki, etkisi altındaki evet, tabandaki önemli isimler. Bunlar Alaaddin Çakıcı'dan daha önemlidir bu taban için. Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın üçüncü tabanda böyle karşılığı çok yoktur. Çünkü orada aslında parti tabanında daha çok üçüncü parti tabanında daha çok ağırlığı olan Tevfik Ahansoy'u öldüren kişidir. Öldürten kişidir Alaaddin Çakıcı. Şimdi baktığın zaman geçmişe dayalı ülkücülük kimliğini geçmişte inşa etmiş insanlar bu ayrımı bilirler. Ve bu ayrımı kendi aralarında konuşurlar. O yüzden o ülkücü tabanın hani bu ülke ocakları başkanlarıyla birlikte henüz bunlar bir organize hareket değiller. Onu söylemek lazım. Yani evet. MHP içinde bir organize muhalefet hareketi olduğunu söylemek mümkün değil. Referandumdan kalan ülke ocakları başkanlarının bir organize ettiği bir takım toplantılar vardı. Onların etrafında yapılan konuşmalar vardı. Ama bu saatten sonra artık organize hale gelebileceklerini ben düşünüyorum.
Anladım. Peki buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingine geçelim. Bir mitingler başlatıyor ve ilkini de bu önümüzdeki cumartesi günü Mersin'de yapacak. Fakat miting alanı için bir başvuruda bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı ki daha önce Erdoğan'ın da miting yaptığı bir alandı. Valilik bu alana izin vermedi ve başka bir yeri gösterdi. Şimdi miting başka bir yerde yapılacak. Bunun gerekçesi nedir? Miting alanında her iki partinin topladığı kitlenin bir karşılaştırılmasının yapılmasını mı istemediler yoksa daha başka siyasi bir nedenini aramak mümkün mü altında bunu?
Bizim siyasi tarihimiz bunlarla dolu. Hatırlarsın Demirel'i birbirine olarak Antalya'ya vali sokmamıştı. Mitingde yaptırmamıştı.
50'lerden beri öyle aslında. Yani. Öyle, tabii. İsmet Demirel'in mitinglerinin taşlanması gibi olaylardan yani, bugüne kadar gelenmiş.
Siyasetimizde bu var. Evet. CHP moral şöyle bir hareket ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi müthiş bir yerel seçimlerden sonra psikolojik üstünlüğü ele geçmiş vaziyette Millet İttifakı bileşenleri. Hmm. CHP burada tabii oraya bir çatı örgütü gibi yer aldığı için birazcık daha fazla böyle bu psikolojiyle hareket ediyor.
Bir de Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da gündem ilerlemeye başladı. Muhalefet
ayrıştılar, iktidardan ayrıştılar. Evet. Kendi gündemini kendisi belirliyor. Hatta iktidar bunların peşine takılıp geri gidiyor. Ve şunu gördüler özellikle en son ekonomik kriz, işte hayat pahalılığı üzerinden. Sokakta hareketlenmeler var. Sen de dikkat etmişsindir. Eskiden insanlar seçim sürecine girildiğinde bu kadar politize olurlardı. Ama Türkiye'de insanlar hayli uzun zamandır politize olmuş vaziyetteler. Ve bu politize olma hali bir faaliyet alanı istiyor kendisi.
Teorik olarak bir buçuk yıl var seçimlere.
Tabii teorik olarak. Ona rağmen çünkü sokaklara indiğiniz zaman siz Meral Akşener'de de Kemal Kılıçdaroğlu'nda da görüyoruz. Hatta Deva'da ve gelecekte de görüyoruz şeyleri sokağa indikleri zaman bir anda miting haline dönüşüyor bunlar. O mitingler hala hani bu kitle iletişim çağında yaşıyor olsak bile birebir temasın bir farklı versiyonu. Bir miting alanındaki kalabalık oradaki o seçmen kitlesi ya da işte oy verip vermeyeceği arasında tereddüt olan insan için belirleyici oluyor. Nitekim Denizli'de İYİ Parti'nin yaptığı miting bir yerel olarak tüm Ege'de konuşuldu.
Tabii oradaki coşku, heyecanı sirayet edici özelliği var.
Yakın yerlerdeki insanlar geliyorlar, orada o faaliyete katılıyorlar, döndükleri zaman anılarını anlatıyorlar. Neredeydin, işte İYİ Parti mitingindeydin diye. Kahvede yeni bir sohbet konusu açılıyor. Yerel ölçekte mitinglerin ya da o ziyaretlerin böyle bir anlamı var. Mersin'de bir gövde gösterisi yapacaktı CHP. Yani Erdoğan'ın topladığı, işte devlet olanaklarıyla topladığı kalabalığı 3'e 5'e 10'a katlaması şu konjonktür için söylüyorum, mümkün. Çünkü Mersin çok merkezi bir yer. En son yerel seçimde de zaten kazanım elde etmişsiniz.
Çok kozmopolit bir yer aynı zamanda bir yer. Seçmen yapısı
tabii, olarak da. Muhtelif muhalif yapıları da yani. İYİ Parti'nin de güçlü olduğu bir yer, HDP'nin de güçlü olduğu bir yer, CHP'nin de güçlü olduğu bir yer.
Hem sanayileşmesi var, hem işçisi
tabii,
var, hem uluslararası ticareti var.
Yanında hemen Adana var. Evet. Bu tarafında hemen Antep var. Neresinden bakarsanız bakın kitlesel olarak insanların oraya akabilecekleri yani fiziken dolaşılması kolay bir yer. O meydanın o yüzden o fotoğraf karesinin ortaya çıkmasını istemedi muhtemelen AK Partililer diyelim. Çünkü Erdoğan bu kadar detayla ilgileniyor olabilir ama yani. Hı. Çok burada iddialı konuşmamak lazım ama ben öyle o nedenle o meydanın verilmediğini düşünüyorum ama gidecek yapacak. Çünkü burada bir en son anketler üzerinden de söylüyorum. Oy oranında da üstünlüğü ele geçirilmiş ve öyle hareket eden bir muhalefet var ve onlara öncülük eden bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve artık cesaretle, sert bir söylemle iktidarın üstüne gittiği zaman iktidarı gerilettiğini de görüyoruz. Ve bunun da tabanda moral motivasyonu yükselttiğini, tabandaki siyaset yapan teşkilatların da cesaretlendiğini, sadece kendisi açısından değil, tüm muhalefet bileşenler olarak cesaretlendirdiğini görüyoruz. Bundan geri adım atmayacaktır. Buradaki tek sıkıntı, sorun şu bence. İYİ Parti'nin Denizli mitinginde de aynı şeyi söylemiştim. Burada da söylüyorum.
Evet, ben de aynı soru olarak soracaktım sana. Önümüzdeki süreçte yeni varyantların ortaya çıktığı bir süreçte korona riski açısından aynı şeyi biraz önce de konuştuk. Evet.
Bu kadar kitlesel mitingleri yapmaya, bu kadar kitlesel toplantılar yapmaya gerek var mı? Çünkü bizim değil aslında. Sokakta yaşayan insanın ruh hali budur. Devlet bir şeyin ciddiyetinin altını çizerse ve de bunun somut bir şekilde gösterirse ciddiye alırlar. Yoksa bizim de en katı olduğu dönemde örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglere tanıklık yaptık. İl kongrelerine tanıklık yaptık. Ondan sonra hiç kimse bu varyantı da, bu pandemiyi de ciddiye almamaya başladı. Şimdi de aynı noktadayız. Ben o yüzden o kitlesel şeyle, çünkü günde 200 küsür insan ölüyor. Yani bu çok büyük bir rakam
tabii. 20 binin altına hiç düşmüyor.
Düşmüyor vaka sayısı. Hani arasında. Aşılamada %68-%70'i yeni bulmuşuz. Yani aşı da biliyorsun bu mikrobu hani senin rahat geçirmeni sağlıyor. Senin vücuduna gelmemeni, senin vücudunda yaşamanı engelleyici bir şey değil. Evet. Yani sonuçta bu mikrop insanların arasında dolaştığı sürece bu hastalık ve de pandemi devam edecektir ve tehlike oluşturmaya da devam edecektir. Yani ben siyasi partilerin birazcık hani siyasi kaygılardan bağımsız buna da dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Buradan bir başka konuya geçelim. Son dönemde bir casusluk olayları duymaya ve yaşamaya başladık. İşte İsraillerin örneğinde olduğu gibi, ama onların arkasında bir İsrail devleti vardı. Kısa sürede çıkıp ülkelerine gittiler. Ama bir benzeri Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi Metin Gürcan, ki televizyonlara çıkıp sık sık yorum yapan eski asker birisi, yine casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Yoğun tepki gösterdi Deva Partisi. Bugün de bir şekilde hakim karşısına çıkmasını bekliyoruz. Fakat önümüzdeki süreçte Deva Partisi'nin tepkisine de ben bir düşme gözlemliyorum. Bu süreç niye yaşanıyor, niye sık sık casusluk iddiaları karşımıza çıkıyor ve Deva Partisi'nin bu savunmadaki gard düşüklüğünün nedeni ne olabilir? Çok uzun bir soru oldu ama.
Ben de asker kökenli birisi o. Evet. Çok göz önünde yazıyor, çiziyor, muhtelif yerlerde konuşuyor. Hani asker kökenli olduğu için hani askeri casusluk deseydiler kavram yerine oturacaktı. Siyasi casusluk dedikleri zaman ben o kavrama takıldım biraz. Yani onun bir altını doldurmak lazım. Siyasi casusluk nedir? Yani gerçekten ben bilmiyorum siyasi casusluk. Herkesin kafası o anlamda karışık. Çünkü siz birisini gözaltına alıyorsanız 2020 yılından beri süren bir soruşturma nedeniyle teknik olarak da takipteyseniz hemen o gün işlediği suçu fiiliyle birlikte söylemeniz lazım. Kendisine de söylemeniz lazım.
Ya da suçüstü yapmak gerekir.
Yapmanız lazım. Ya beklemeniz lazım. Sabahın 5'inde gidip o klasikleşen bir baskın yöntemiyle hani casusluk yapıyorsa bile suç ortağı vardır bunun. Yani bilgileri sızdırdığı kimse, yapının o temsilcisi, onunla nerede buluşuyor? İşte hani biz filmlerden aşinayızdır. Kafede mi buluşuyorlar, pastanede mi buluşuyorlar, koltuğunun altında bir gazete mi var, işte yakasında bir gül mü var, öyle hani filmle ifade edilen şeylerle bunu bir ete kemiğe büründürmeleri lazımdı. Ama bir casusluk, hain, darbe kavramları o kadar çok sık tüketildi ki artık gerçekten varsa bile burada inandırıcılığını yitirmiş oluyor. Nitekim işte Can Dündar'la Erdem Gül de MİT'lerle haberlerini yaptıkları zaman onlar da casus olmuşlardı ki hani gazetecilik faaliyeti biliyorsun tarihsel bir tartışmadır. Nerede başlar? Casuslukla nerede örtüşür? Gazeteci faaliyetlerine kadar casusluk faaliyetlerine girer. Bunların hepsi ya da gazeteciliğine kadar casusluğuna kadar.
Aslında Arapça kökenine gidersek de hepimiz aynı kökenden geliyoruz. İşte muhabir, muhbir, muhaberat, ihbar hepsi tabii, aynı şeyden türemiş.
Ama şu
orada işte, bile kesişiyoruz.
O yani. Zaman da tekrar makarayı başa sararak hani gazetecilik nedir, ne değildir diye uzun uzun anlattık. Sonuçta siz elde ettiğiniz bilgileri kamu yararı varsa da kamuyla paylaşıyorsanız bu gazetecilik faaliyetidir. Gazetecinin hiçbir zaman için bir devlet sırrı, devlet güvenliği kaygısı olmaz. Bunun devlet yönetenlerin kaygısıdır.
Evet.
Ya sızdırıldığı zaman sizi sıkıntıya sokacak işler yapmayacaksınız ya sızdırmayacaksınız. Devlet dediğiniz bunun için vardır. Ha, kamu adına görev yapan gazeteciler kamu adına denetliyorlar. Devleti denetliyorlar tabii. Sonuç itibariyle devlet dediğiniz tamamen şeffaf olması lazım ama hiçbir yerde böyle bir şeffaflığı yoktur. Kamu adına çalışan medya onu şeffaflığa zorlar.
Ki bu kadar büyük olaylarda aslında gazetecilere bu bilginin gelmesi devlet içindeki bir rahatsızlığı işaretidir.
Bir o da var.
Rahatsız olmuştur ki bunu sızdırır aslında. Evet, biraz da öyledir bizim haber kaynağı ilişkisinde.
Sızdıran bir niyeti olabilir. Evet. Yine gazeteci pozisyondan söyleyeyim. Sızdıran bir niyeti olabilir. Gazetecinin tek yapacağı iş o niyetin parçası olmamak. Evet. Ama o niyeti sorgulayacağım diye haberi görmemesi de yapamaz. İşte
tabii,
Sedat Peker bir bilgi veriyor. Yani iddia da vermiyor. Çünkü geldiği yerde yaşananları anlatıyor. Şimdi ben burada bir kamu yararı da var. Şimdi Sedat Peker bu bilgiyi veriyor diye, kaynağa güvenilmez diye ben bu bilgiyi kamuoyuna aktarmayacağım. Bunu bir kere atarım bunu. Bu tartışmalar bence gazeteci faaliyette açısından tüm dünyada çok arkada bırakıldı. Biz durup durup yani 3-5 yılda bir bunları tartışıyoruz. Bu nedenle hani bir casusluk faaliyeti varsa ortada, çünkü bir siyasi partinin yönetiminde olan bir kişiden söz ediyoruz ve kamuoyunun önünde birisi işte televizyon programlarına katılıyor, bilgilerini, belgelerini insanlarla paylaşıyor. Ha, bunların dışında bir sizin elinizde şey varsa net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Gerçekten bu yani bu kavramlar tamamen aşındırıldığı için yani insanlar darbe dendiğinde ne anladıklarını karıştırıyorlar. Kavram farklılaştı çünkü casus dediğinde de aynısı. Yani o nedenle ben Deva Partisi'nde burada pozisyon almakta sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Çünkü elinde bir veri yok, bilgi yok. Bir de sonuçta Deva Partisi hani 30 yıllık 40 yıllık geçmişi olan 30-40 yıldır birlikte yürüyen insanlardan oluşmuyor. Daha yeni bir araya geldiler. Ve birbirini çok fazla tanımıyorlar. Yani ben ondan yorumluyorum yani.
Bir de Metin Gürcan tek olmadı. Birkaç kişinin daha olduğu ki soruşturma birkaç yıldır sürüyormuş gibi, bir iki yıldır takipli şeylerden söz ediliyor. Fakat Gürcan dışında da bir başka ismin çıkmamış olması da, henüz kamuoyuna yansımamış olması da ilginç de burada. Yani bir bağlantı vardır, onu bilmiyoruz.
En son Müyesser Yıldız bir asker, emekli miydi asker tam hatırlamıyorum, hani onunla görüştükleri söylemişlerdi. Barışlar da vardı galiba değil mi o işin içinde? Yani evet. Onlara da böyle bir casusluk iddiası üzerinden aldılar, tutukladılar 8-10 ay, bir şey çıkmadı ortada. Evet. Yani hani çünkü müyesser elde ettiği bilgileri yazan birisi. Yani casuslukla elde ettiğiniz bilgileri siz kamuyla paylaşmazsınız. Yani bir gazeteciye isnat edecekseniz bu suçu burada çok somut bir şeyle yapmanız lazım. Bir şey ortaya. İsmail Dükel de dahil olmak üzere. Yani telefonla görüşmüşler, oradan bilgi almışlar. Normal gazeteciler herkesle telefonla görüştüler. Çünkü habere başka türlü ulaşamazsınız ve muhtelif insanlarla siz temas kurmak zorundasınız. O habere başka türlü ulaşamazsınız. Ha, gazeteciyle sen farklı niyetle bir temas kurabilirsin. Ben bunu bilemem. Ben bunu biraz önce söyledim. Sorgulayamam da zaten. Sorgularsam, yani bir niyet sorgulaması yaparsa gazeteci, siyasetçilerin hiçbirinin basın açıklamalarını ya da yaptıkları konuşmalara yer vermemeleri lazım. Hepsi bir niyetle söyleniyor çünkü. Burada sadece gazetecinin bir kamu yararına bakması lazım ve paylaştığı, aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyorsa orada bir gazeteci faaliyetten söz etmek mümkün değil.
Casusluk dediğimiz şey de elde edilen sırları ya da devlete ait bilgileri bir başka devlete ya da onun istihbarat örgütüne bir şekilde sunması olarak algılıyoruz.
Tabii bunu bu ağda ortaya çıkarmanız lazım. İşte bizim istihbarat teşkilatımızda da bir kontrol espiyonaj diye yani bir karşı ajanlık faaliyetleri diye bir birim var. Kocaman bir birim. Başında kocaman insanlar çalışıyorlar. Burada onların devreye girip bu ağı komple yakalaması lazım. Çünkü tüm dünyada böyle çalışıyorlar. Yani Almanya'da da örneğin sizin başbakanlıkta görevli insanlarınız casusluk faaliyetleri nedeniyle tutuklandılar, yargılandılar da yani. Niye yargılandılar? Delil koydular ortaya, somut delil koydular ve yargılamayı bitirmeden onları bıraktılar. Demek ki aranızda siz oturdunuz, konuştuğunuz bir şeyler geldi.
Devletler arası istihbarat,
böyledir bu işler.
Elemanların alışverişi gibi
bir şey. Bu işler böyledir çünkü başka türlü olmaz yani. O yüzden ya bunların işte İsrailli çift vardı değil mi? Galata Kulesi'nden mi? Yok şey. Televizyon verisinden.
Çamlıca Kulesi.
Çamlıca Kulesi'nden fotoğraf çektiler diye aldık. İlk gün sonra bıraktık. Bunlar ajan mıydı? Yani bir fotoğraf çekmekle bir ajanlık faaliyeti olur mu? Bir de bu konjonktürde, bu teknolojide başbakanın evinin fotoğrafını ya cumhurbaşkanının evinin fotoğrafını çekmesi bir devlete, hani X devletini söyleyeyim, ne yarar olabilir? Ne gibi bir...
Şu anda biz elimizdeki, bırakıyorum casus faaliyetini, şu elimizde küçücük telefonda bile girdiğimizde biz kendi evimizi bahçesine kadar görebiliyoruz.
Görüyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hayır, bir de herkes bu telefonun içine girebiliyor yani. Evet. Teknoloji yani bu bana ait değil ki, bu teknoloji kimin elindeyse ona ait bir şey.
Delili ortaya koyabilmekle yatıyor muhtemelen.
İşte bunlara da ajanlık mucanlık dediğimiz zaman işte işi boşalıyor işte. Yani fotoğraf çeken turist ajan oluyor, işte emekli asker olan bir siyasetçi ajan oluyor, haber peşinde koşan gazeteci ajan oluyor. Peki o zaman biz gerçek ajanla bunları nasıl ayırt edeceğiz?
Şimdi de tekrar ekonomi ve iç siyasete dönelim. Şimdi Maliye Bakanı Lütfi Elvan işte bütçe görüşmeleri sürerken köteden beri...
Bu saat itibariyle hala Maliye Bakanı.
Tabii şu an itibariyle hala Maliye Bakanı. Ve tabii Maliye Bakanlığı koltuğunda hala oturuyor olması konusunda işte Sayın Durmuş'un İYİ Parti milletvekili... Bugün, bu cuma günü resmi gazeteyi bekleyin dedi ve hepimizin gece yarısına kadar resmi gazeteyi
bekleyin. Koltuğunu ona borçlu.
İşte bir taraftan işte koltuğunu o açıklamaya borçlu deniyor. Bir taraftan mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Bütçe görüşmeleri sürerken Maliye Bakanı'nın alınmasını, kamuoyundaki etkileri, piyasadaki etkilerini taşıyamayacağı için henüz koltuğunda oturuyor deniyor. Ve meclis... Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri tamamlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren de genel kurulda başlayacak ve bu haftada bir boşluk var. Bu boşlukta bir Maliye Bakanlığı operasyonu devir teslimi beklemek mümkün mü? Yoksa meclis genel kurulunda da bütçenin bitmesinden sonra mı böyle bir beklenti içine girebiliriz? Çünkü hiç kimse Maliye Bakanı'nın orada uzun bir süre devam edebileceği inancında değil.
Şimdi bu bir... mevcut durumu somut olarak anlatması için söyleyeyim. Böyle istifa diye bir müessese yok. Ben istifa ettim gidiyorum diye bir irade beyanı yok.
İstifa etseniz de gidemeyebiliyorsunuz.
Şehirde gördük.
Durumunda olduğu gibi.
Onda yine bir yargı var devrede.
Ki ona rağmen.
Karar vermesi. Burada yani sonuçta oraya atayan bir kişiye bağlısınız siz. Bir kişinin iradesine bağlısınız. Nitekim işte damadı bile o zaman ekonomik kriz daha vahimdi. Ekonomiden sonra devlet bakanıydı. İstifa olarak algılanmadı, af dilemek olarak algılandı ve af talebi kabul edilmiştir dendi. Yani istifa kurumsal olarak yok burada. Yani istifa edilmez, yok. Onu bir şey yapalım. Şimdi ben Lütfi Elvan'ın istifa ettiğini tahmin ediyorum. Hı-hı. Tahmin ediyorum ama Lütfi Elvan'a göre istifa etti. Karşı tarafa göre istifa etmiş değil. Çünkü karşı taraf onaylamadan, affetmeden af dileğine ayrılması mümkün değil. O yüzden... Orada tutulabilir. Hani senin saydığın gerekçelerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani bütçe görüşmeleri olmasa falan da. Belki o gün Durmuş Yılmaz'ın aldığı istihbarat bilgisi doğruydu. O gece bir kararnameyle, Cumhurbaşkanı kararnamesine bakıyor bu işler. Çünkü bunların hepsi bürokrat. Yani çok atama yöntemi itibariyle söylüyorum. Çok sıradan bürokratlar. Yani Cumhurbaşkanı bir kararnamenin altına imzaladığı zaman atanıyorlar. Bir kararnamenin altına imzalandığı zaman görevden alınabiliyorlar. Ya da görev yeri değiştirilebiliyor falan. Evet. Yani 657 tabi bürokratlar bakanlar tamamı şekil olarak söylüyorum. Şimdi Lütfi Elvan istifa edemiyor, ayrılamıyor, gidemiyor. Hükümetin ekonomi tezlerini de savunamıyor. O yüzden grup toplantısında Cumhurbaşkanı faize karşı dediği zaman herkes alkışlarken alkışlamıyor. Çünkü alkışlayacağı bir fikir değil o. Yani kendi fikri değil. Ama buna rağmen o bakanlığı kabul etti. Çünkü Lütfi Elvan'ı şöyle biliyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun kabinesindeydi. Ahmet Davutoğlu başbakan alınıp Konya'ya gittiği zaman yanında yer alan tek bakandı.
Ama yok. Daha geriye gidersek de sıkı bir maliye bürokratı. Maliye
tabii.
Her aşamasını bilen birisi.
Tabii bürokrat geçmişi
evet.
O anlamda söylüyorum. O yüzden faiz açıklamasını alkışlamıyor. Ahmet Davutoğlu'na o dönem kendisi söyledi. Ahmet Davutoğlu TV5'te bizim konuğumuzdu. Bir programa çağrılmıştım ben de. İstifa edelim hep birlikte ayrılalım diyen kişi Ahmet Davutoğlu'dan önce Lütfi Elvan. Arkasından Deva Partisi ile Ali Babacan'la yakın çalıştı Lütfi Elvan ve bütün o dönem senin dediğin evet. Bürokraside görev aldığı dönemki arkadaşlarının tamamı Deva Partisi'nde. Hatta Deva Partisi'nin kurucu raporunda yer alacaktı. Ondan sonra bakanlık devreye girince bakanlığı tercih etti. Şimdi çok böyle yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yörüngesindeki insanlarla örtüşmüyor, benzeşmiyor. Zaten oradan bir sıkıntı başlıyor. O sıkıntı buralara kadar taşındı. Ayrılır mı ayrılmaz mı Lütfi Elvan'ın kendisi de bilmiyor. Onunla birlikte öğreneceğiz biz bunu. Yani gülüyoruz değil mi? Ama doğru tablo bu.
Resmi gazeteleri ya da o da bizimle birlikte öğrenecek.
Aynısını söylüyorum işte. Çünkü pek
resmi
çok şey
böyle hangimiz önce bakarsak tabii. Öğrenecek.
Yani belki resmi gazeteyi yayınlamadan önce arayıp söyleyecekler böyle böyle. Aramazlarsa
böyle bir nezaket.
Biz ihtimal vermiyorum. Aramazlarsa hep birlikte öğreneceğiz. Yani görevden alındığını ya da başka bir göreve kaydırıldığını. Yani sistem böyle. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi böyle işliyor. Bir de her şey bir kişinin elinde. Yani eskiden hani kulis gazetecilik, kulis bilgilerimiz olurdu. Çünkü o heyetlerde görüşürdü, başkanlık divanında görüşürdü, MYK'da görüşürdü. Ya da lidere, başbakana, cumhurbaşkanına yakın insanlarla görüşürdü bunlar. Onlar dışarı çıktıkları zaman birileriyle paylaşırlardı. O silsileyle bize kadar gelirdi o bilgi. Artık böyle bir şey yok.
Evet. Evet. geçtiğimiz hafta Ankara'da olanları, önümüzdeki hafta olabilecekleri değerli gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt'la değerlendirdik, tartıştık. Bir yayının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek ve